Elçiler İşleri 17. bölümde Paulus'un Selanik, Veria ve Atina şehirlerine yaptığı yolculuk, yani Paulus'un ikinci haber gezisidir. Bu bölümde Paulus'la birlikte onun ikinci haber gezisine devam edeceğiz. 16. bölümde onun Avrupa'ya geçişini gördük. Bu geçiş gerçekten tarihi çok önemli ve devrim yaratan bir geçişti. Paulus'un Avrupa'ya geçişiyle buradaki halklar kurtuluşla ilgili iyi haberi duymuş oldular. Gerçekten de Tanrı, dünya bütün bu olanların kişisel başarı sonucu değil de kendi göksel lütfu aracılığıyla elde edileceğini görsün diye bu dünyanın pasif ve değersiz şeylerini seçmiştir. İlk olarak Paulus'la birlikte hiç de iyi karşılanmadığı Filipe kentine gitmiştik. Ama bütün olumsuzluklara rağmen o kentte küçük bir inanlı topluluğu doğmuştu. Filipelilere yazılan mektubu incelediğimiz zaman göreceğimiz gibi diğer hiçbir inanlı topluluğu ya da inanlı grubu Paulus'a bu kadar yakın olmamıştı. Ve işte Paulus yolculuğuna devam ediyordu. Paulus'un gittiği yerleri harita üzerinde de izleyebilirsiniz. Görüleceği gibi Paulus batıya, Makedonya'ya doğru Veria yönünde yol alacak, oradan da güneye inerek Atina'ya varacaktı. Paulus'un İncil'i duyurmaya yönelik hizmetleri için duracağı ilk durak Selanik kentiydi. Şimdi ilk olarak Paulus'un Selanik'teki hizmetine birlikte bakalım. Elçilerin İşleri 17. bölüm 1. ayette Amfipolis ve Apollonya'dan geçerek Selanik'e geldiler. Burada Yahudilerin bir havrası vardı diyor. Daha önce de belirtmiş olduğumuz gibi Paulus gittiği kentteki insanlara İncil'i ulaştırırken ilk olarak o kentte varsa Yahudi sinagoguna gider ve orayı bir tür atlama taşı olarak kullanırdı. Bu yolla Paulus kentteki dindar Yahudileri bulur, onlardan kimileri de tövbe ederek Rab İsa'ya gelirdi. Hiçbir zaman bunların hepsi tövbe etmez ama bazıları tövbe ederdi. Yahudilerin genellikle çoğunluğu İsa'yı reddettiklerinden bu durum Paulus'u müjdeyi duyurmak için uluslara gitmeye iterdi. Böylece uluslardan gelme bazı kimseler de Rab'be iman etmiş olurdu. İşte hem Yahudilerden hem de uluslardan gelen insanlarca oluşturulan yerel bir inanlı topluluğu bu yolla ortaya çıkardı. Amfipolis kentine aynı zamanda 9 yollar adı da verilirdi ki bu da kentin hem stratejik hem de ticari açıdan taşıdığı önemi dile getirirdi. Kentlerin çoğu dörtgen biçimine uygun bir şekilde kurulurdu ama içindeki evler yuvarlak, evleri çevreleyen duvarlar da yuvarlak olurdu. Bu kent o bölgeden geçen en önemli yol olan Via Egnatia üzerindeki en önemli duraklardan birisiydi. Yine bu yol üzerinde Adriyatik kıyısında bulunan Diyarakyum'a yaklaşık 750 km uzaklıktaydı. Roma ordusu doğu batı yönlerinde gelip giderken bu yolu kullanmaktaydı. Bu aynı zamanda tüccarların da kullandığı yoldu ve şimdi bu yolda Selanik'e gitme niyetinde bazı Rab işçileri de yürümekteydi. Apadonya'da yine bu aynı Egnatia yolu üzerinde bulunan başka bir kentti. Selanik, Egnatia yolu üzerinde Apollonia kentinin yaklaşık 60 km batısındaydı. Bir sahil kenti olan Selanik'ten denize 3 ırmak boşalıyordu. Aynı zamanda bir Roma kolonisi olan bu kent o günlerdeki en önemli kentlerden birisiydi. Sasander burayı İsa'dan önce 315 yılında yeniden kurmuştu. Sasander'in bu adı kente Büyük İskender'in kız kardeşi Selanik'in adından dolayı verdiği düşünülmektedir. Kentte bazı sıcak su kaynakları bulunduğundan kentin daha önceki adı Termo olarak biliniyordu. Sasander Büyük İskender'in komutanlarından biriydi ve o bölgenin yönetimini eline Büyük İskender'in ölümünden sonra geçirmişti. Paulus'un yaşadığı dönemde ise kent bir Roma kolonisiydi. Elçilerin İşleri 17. bölüm 2 ve 3. ayetlerde Paulus her zamanki gibi Yahudilere giderek ard arda 3 Şabat günü onlarla kutsal yazılar üzerinde tartıştı. Mesih'in acı çekip ölümden dirilmesi gerektiğine dair açıklamalarda bulunuyor, kanıtlar gösteriyordu. Size duyurmakta olduğum bu İsa Mesih'tir diyordu. Paulus burada da her zamanki geleneğine uyarak ilk olarak bir sinagoga giderek Yahudilerin toplantısına katılmıştı. 3 Şabat ya da Sep günü orada olduğunu okuduğumuzdan oraya geleli daha henüz bir ay bile olmamıştı. Bu sınırlı zaman içerisinde Paulus İncil'i duyurmaya yönelik çalışmalar yapmıştır. Mesih'e iman eden bazı kişiler olmuş ve yerel bir topluluk oluşturulmuştu. Paulus da onlara öğretiyor ve onları eğitiyordu. Bu kısa zaman içerisinde onlara kilisenin yukarı alınışı gibi kutsal yazıların büyük öğretişlerini bile öğretmişti. Bunu Paulus'un yazdığı ilk mektup olan 1. Selanikliler mektubundan biliyoruz. Paulus o kentte bir aylık kısa bir zamanda büyük bir hizmet yapmıştı. Paulus'un duyurduğu habere dikkatinizi çekmek istiyorum. Paulus Mesih'in işkence çekmesinin ve ölüler arasından dirilmesinin gerekli olduğunu kanıtlayan eski antlaşma belgelerini apaçık onların önünde sergilemişti. Evet, eski antlaşmada belirtildiği kapsamda Mesih'in ölmesi ve ölümden dirilmesi gerektiğini onlara vaaz etmişti. Sevgili dostlarım, Elçilerin İşleri kitabında Petrus ya da Paulus tarafından verilip de içerisinde konunun özü olan Mesih'in ölümden dirilişinden söz edilmemiş tek bir vaaz bulamazsınız. Bugün öyle vaazlar işitiyoruz ki Mesih'in ölümden dirildiğine hiç değinmiyor bile. Bugün en tutucu çevrelerde bile sadece haç konusu, İsa'nın ölümü konusunda vaazlar verilmektedir. Sevgili arkadaşım, bizim Mesih'imiz bugün yaşamaktadır. Birisi şu konudaki düşüncesini şu sözlerle açıklamış. Bugün yücelikte bir kişi var ama inanlılar topluluğu ne yazık ki onu gözden kaçırmış. Rab İsa Mesih şu anda Baba Tanrı'nın sağında oturmaktadır. Bu çok önemli bir gerçektir. İsa Mesih'in tarihte yaklaşık 2000 yıl önce öldüğünü ve öldükten 3 gün sonra dirildiğini söylemek iyi bir şeydir ama önemli olan asıl sorun şudur. Senin bu gerçekle olan ilişkin nasıldır? İşte Paulus'un Galatyalılara mektubunda üzerinde önemli durduğu konu buydu. İsa Mesih'in öldüğü ve sonra ölümden dirildiği senin için bir anlam taşıyor mu? Bugün sen yaşamakta olan İsa Mesih'le kişisel bir ilişki içerisinde misin? Böyle bir ilişki içerisindeysen hayatında ne gibi etkiler ve değişiklikler oldu? Bugün inanlı topluluklarında tutucu ya da liberal gruplar var. Şunu açıkça söylemeliyim ki hiçbiri Mesih'e gerçek hakkını vermiş değildir. Niçin vermiş değildir? Çünkü her pazar İsa'nın diriliş günü olmalıdır. Mesih haftanın ilk günü ölümden dirilmiştir. Her fırsatta Mesih'in ölümden dirildiğini dile getirmemiz gereklidir. Çünkü yüceliklere çıkmış ve bugün orada yaşayan bir kurtarıcıdan söz ediyoruz. Ne var ki bu gerçek günümüzde yeterince vurgulanmamaktadır. İncil vaizleri bu konuya eğilmiyorlar. Çünkü genelde birçok İncil okulu bu konuya eğilmemektedir. İstediğin teoloji yani Hristiyan ilahiyat kitabını al ve incele. Hepsinin Mesih'in ölümü konusunda uzun uzadıya durduğunu görürsün. Bu konu çok önemlidir, biliyorum. Bu kadar uzun uzadıya incelemiş oldukları için de Tanrı'ya şükrediyorum. Ama İsa Mesih'in ölümden dirilişi konusuna sadece bir iki sayfa ayırıp bu konuyu geçiştirmişlerdir. Bence bu yazarlar bu noktada treni kaçırmışlardır. Bence bu adamlar İsa Mesih'in ölümden dirilişi konusuna daha uzun bir bölüm ayırmalıydılar. Çünkü yeni antlaşmadaki İncil duyurusunun temeli olan gerçek Mesih'in ölümden diriliş gerçeğidir. Ben de bu konu üzerinde zaten çok önemli bir konu olduğu için durmaktayım. Paulus Selanik kentine varalı daha bir ay olmadan Mesih'in ölümden dirilişi konusunda vaazlar veriyordu. Halkın Paulus'u nasıl kabul ettiğini gözden kaçırmayın. Elçilerin İşleri 17. bölüm 4. ayette onlardan bazıları Tanrı'ya tapan Greklerden büyük bir topluluk ve ileri gelen kadınların da birçoğu ikna olup Paulus'la Silas'a katıldılar. İçlerinden bazıları iman etmişti. Tanrı sözünü vaaz ettiğinizde bu tür iman edenler her zaman olur. İnsanların bazıları iman eder, bazıları da iman etmezler. İman edenler azdır, iman etmeyenler ise çok. Doktor Luka kentin ileri gelen birçok kadını demekle kentte söz sahibi, etki sahibi çok sayıda kadının Rab'be geldiğini biraz vurgularcasına dile getirmektedir. Bu gerçekten çok güzeldir. Çok sayıda kadın, üstelik kentin ileri gelen kadınları Rab'be gelmişti. Elçilerin İşleri 17. bölüm 5. ayette ise Yahudiler bunu kıskandı. Çarşı pazardan topladıkları bazı kötü insanlardan bir kalabalık oluşturup kentte kargaşalık çıkarttılar. Paulus da Silas'ı bulmak ve halkın önünde yargılamak amacıyla Yason'un evine saldırdılar diye yazmaktadır. Ne yazık ki bugün bizim kiliselerimizde de işe yaramaz, ipsiz sapsız, boşta gezen insanlar bulunmaktadır. Elçilerin İşleri 17. bölüm 6. ayette onları bulamayınca Yason ile bazı kardeşleri kent yetkililerinin önüne sürüklediler. Dünyayı alt üst eden o adamlar buraya da geldiler diye bağırıyorlardı. Evet sevgili dinleyicimiz, bu adamların burada rol yaptıklarını filan düşünmeyin. Dünyayı alt üst eden adamlar şimdi de buraya geldiler diye bağırdıkları zaman gerçekten doğruyu söylüyorlardı. Mesih inancı köhneleşmiş Roma İmparatorluğu'nun içine işlediği zaman her yönden büyük bir devrim olmuştu. Bunun insanlar üzerindeki etkisi çok büyüktü. Bugün ise bu yönde bir devrim görmüyoruz. Devrim daha çok şeytanın tarafından oluyor. İsa Mesih'e dönme ve Tanrı sözünü yayma yönündeki bu büyük devrimi yaşayamamamız çok kötü. Dünyamız iki yüzlü insanlarla dopdolu. Sevgili arkadaşım, dünya bir putperestlik içerisine girmiştir. Şimdi doğruyu söyleyeyim. Bugün Hristiyanım diyenlerin çoğu sadece ismen Hristiyandır. Bir Hristiyan kültüründe doğmak insanı Hristiyan yapmaz. Gerçek bir Hristiyan, yani gerçek bir Mesih inanlısı olmak için Tanrı sözüne ve yaşayan Mesih'e dönmemiz gerekir. Bu çok önemli ve çok yaşamsal bir noktadır. Elçilerin İşleri 17. bölüm 7 ila 9. ayetler arasında ise Yason onları evine aldı. Onların hepsi İsa adında başka bir kral olduğunu söyleyerek Sezar'ın buyruklarına karşı geliyorlar. Bu sözleri işten kalabalık ve kentin yetkilileri telaşa kapıldı. Sonunda yetkililer Yason ve öbürlerini kefaletle serbest bıraktılar. Unutmayalım ki bu kent bir Roma kolonisiydi ve Roma İmparatoru Kaiser'in verdiği talimatlara göre yönetilmekteydi. Bu adamlar Yason'la diğer inanları serbest bırakmak için Yason'dan kefaret parası almışlardı. Şimdi ise Pavlus'un Veria'daki hizmetine geldik. Elçilerin İşleri 17. bölüm 10. ayette kardeşler hemen o gece Pavlus'la Silas'ı Veria kentine gönderdiler. Onlar oraya varınca Yahudilerin havrasına gittiler diye yazar. Bütün bu olanlardan sonra Pavlus'un hevesinin kırılacağını, onu yavaşlatacağını sanıyorsunuz değil mi? Hayır, hiç de öyle olmadı. Yavaşlamak şöyle dursun, tüm bu olanlar onu bir kat daha hızlandırmıştı. Bu kez Pavlus denizden çok uzak olmayan Veria kentine gitmişti. Elçilerin İşleri 17. bölüm 11. ayette ise Veria'daki Yahudiler Selaniklilerden daha açık fikirliydi. Tanrı sözünü büyük ilgiyle karşılayarak her gün kutsal yazıları inceliyor, öğretilenlerin doğru olup olmadığını araştırıyorlardı diye yazıyor. Bu kentteki insanlar akıllı kişilerdi. Bunlar kutsal yazıları araştırdıktan sonra Veria'da bir inanlı topluluğu ortaya çıktı. Bu kentteki toplulukla ilgili daha fazla şeyler bilmiyoruz. En güzeli, en etkin inanlı topluluğunun baskı ve zulmün en ağır olduğu yerlerde ortaya çıkmış olması gerçekten çok ilginç bir gerçektir. Bugünkü sorunlardan birisi de inanlılar topluluğunun elem ve zulüm görmüyor olmasıdır. Gerçekten bugünkü kilise çok rahat. İnanların çoğu da öyle. Oysa 1. yüzyılda hiç de böyle rahat değildiler. Elçilerin İşleri 17. bölüm 12. ayette böylelikle içlerinden birçokları ve çok sayıda saygın Grek kadın ve erkek iman etti diyor. Evet sevgili arkadaşım, bu ayette de yine birçoklarının Rab'be iman ettiklerini okumaktayız. İman edenlerin sayısı oldukça kalabalıktı. Elçilerin İşleri 17. bölüm 13 ve 14. ayetlerde ise Selanik'teki Yahudiler Pavlus'un Veria'da da Tanrı'nın sözünü duyurduğunu öğrenince oraya gittiler. Halkı kışkırtıp ayağa kaldırdılar. Bunun üzerine kardeşler Pavlus'u hemen deniz kıyısına yolladılar. Silas ile Timoteus ise Veria'da kaldılar. Pavlus bu noktadan sonra yolculuğuna ekibinden yanına kimseyi almadan devam ediyor. Şimdi ise Pavlus'un Atina'daki hizmetine geldik. Elçilerin İşleri 17. bölüm 15. ayette şöyle yazıyor. Pavlus'la birlikte gidenler onu Atina'ya kadar götürdüler. Sonra Pavlus'tan Silas'la Timoteus'un bir an önce kendisine yetişmeleri yolunda buyruk alarak geri döndüler. Pavlus bu kez Atina'ya gitmişti. Silas ile Timoteus Atina'da onunla daha sonra buluşacaktı. Pavlus herhalde onlara şöyle demişti. Bakalım Selanik'teki toplulukta ilerleme var mı? Sonra Veria'daki imanlara da uğrayın. Daha sonra da Atina'ya gelin, orada buluşalım. Elçilerin İşleri 17. bölüm 16. ayette ise onları Atina'da bekleyen Pavlus, kenti putlarla dolu görünce yüreğinde derin bir acı duydu, diyor. Atina dünyanın o günkü kültür merkeziydi. Atina dendiğinde akla ilk gelen şey kültürdür. Ama aynı zamanda kent sayısız putlarla doluyken putperestlik kentte çok yaygın bir inançtı. Elçilerin İşleri 17. bölüm 17. ayette ise bu nedenle gerek havrada Yahudilerle ve Tanrı'ya tapan yabancılarla, gerek her gün çarşı meydanında karşılaştığı kişilerle tartışıp durdu diye yazıyor. Bildiğiniz gibi Pavlus bir ilahiyatçı, bir bilgindi ama aynı zamanda Pavlus bir çadırcıydı ve sanırım oradayken bir iki çadır satmıştı. Yaptığı çadırları satarken aynı zamanda insanlara Rab İsa Mesih'ten de anlatıyordu. Halk gitgide onun söylediklerine ilgi göstermeye başlamıştı. Elçilerin İşleri 17. bölüm 18. ayette Epikürcü ve Stoacı bazı filozoflar onunla atışmaya başladılar. Kimi bu laf hevesi ne demek istiyor derken kimi de galiba yabancı ilahların haberciliğini yapıyor diyordu. Çünkü Pavlus İsa'yla ve dirilişle ilgili müjdeyi duyuruyordu. Epikürcülerin felsefesi hedonistik, yani zevk düşkünlüğü üzerine kurulu bir felsefeydi. Kişinin kendisini denetlemesi gerektiğine inanan stoacılar ise bugün bizim stoikler, yani sevinç ya da kedere karşı kayıtsız olma düşüncesini benimseyenler dediğimiz gruptu. Epikürcüler insanın sınıra kadar varabileceğine ve bu yolla bedenin arzu ve tutkularını yenebileceğine inanıyorlardı. Bunlar kişinin isteklerinin bütünüyle karşılanması gerektiğini düşünen kişilerdi. Eğer biri içki içmek istiyorsa istediği kadar içebilmeliydi. Aynı şey seks için de geçerliydi. Bir insanın canı seks mi çekiyor? Arzuladığını doyuncaya kadar çekinmeden tatmin edebilmeliydi. Bu felsefeyi benimseyen insanlar bugün yeni ahlak deyip de akıllarına geleni yapan yoz gruplarla çok iyi anlaşırdı sanırım. Oysa yeni ahlak demekte hiçbir yeni şey yoktur. Epikürcülere karşılık stoacılar bedenin ve arzularının denetim altında tutulması gerektiğini düşünmekteydiler. Bu her iki felsefe grubuna mensup olan filozoflar Pavlus'un neler söylediğini duymak amacıyla onun yanına gitmişlerdi. Pavlus her fırsatta herkesle durmadan konuştuğundan ona laf hevesi adını takmışlardı. Pavlus'un söylediği şeyler onlar için yepyeni şeylerdi. İsa ve ölümden diriliş konusu onlar için yabancı tanrılardı. Bugün bazı insanlardan Pavlus'un düşüncelerini Eflatun'dan aldığını duyuyorum. Bu insanlar Pavlus'un aslında bedence dirilişe inanmadığını ama Eflatun'un felsefesine uygun bir şekilde ruhsal bir diriliş olacağı düşüncesine inandığını söylüyorlar. Bu aşağı yukarı kişinin toplum içerisinde yarattığı ya da bıraktığı etkiydi. Ölümden sonra yaşam denen şey de aslında buydu. İnsanlar buna benzer şeyleri bugün de hala duya gelmektedirler. Aynı şeyi liberalist felsefede de görmekteyiz. Oysa bunların kökü ta eski Yunan felsefesine kadar geri gitmektedir. Ama bu Yunanlı filozoflar Paulus'un ne dediğini çok iyi anlıyorlardı. Öyle inanıyorum ki Paulus bu konularda onlardan daha derin bilgiye sahipti. Tüm bunlara rağmen yine de onu dinlemek istiyorlardı. Elçilerin İşleri 17. bölüm 19. ayette onlar Paulus'u alıp Ares Tepesi kuruluna götürdüler. Ona yaydığın bu yeni öğretinin ne olduğunu öğrenebilir miyiz dediler diye yazar. Ares Tepesi ki bu savaş tepesi demektir, üzerinde Partenon ile buna bağlı olan binaların durduğu çok ilginç bir kaya oluşumudur. Gerçekten burası görülmeye değer bir yerdir. Birbirinden güzel yapılar ve heykeller o çevreye çok güzel bir görünüm verirler. Ne var ki o zamanlar burası bütünüyle putperestliğe adanmış bir yerdi. Burası kentin pazar yerinin yukarısında kalan bir yerdeydi ve Paulus'u konuşması için buraya getirmişlerdi. Yunanlı filozoflar Paulus'a senin şu sözünü ettiğin yeni öğretişin ne olduğunu öğrenebilir miyiz diye soruyorlardı. Bu konular üzerine daha çok şey duymak ve öğrenmek istiyorlardı. Çünkü bütünüyle ruhsal karanlıktaydılar. Durumları Galatya, Filipi ya da Selanik'teki insanların durumundan çok daha kötüydü. Niçin çok daha kötüydü? Çünkü bu adamlar diğerlerine kıyasla kendilerinin bir şey bildiklerini sanıyorlardı. Tanrı'nın sözü olan İncil'i insanlara duyurmaya çıktığınızda karşınıza gelecek en sert insanlar biz zaten biliyoruz deyip de gerçek tövbeye gelmeyen kilise üyeleridir. Bu insanlar İncil'in kendileri için değil ama başkaları ve de özellikle çeşitli batakhanelerde yaşayan, kirli işlerle uğraşan günahkarlar için geçerli olduğunu düşünürler. Bazı kilise üyeleri günahlı ve karakterde vasat nitelikte oldukları halde kendilerini sadece günahtan kurtarabilecek olan değil ama yaşamlarını Tanrı için anlamlı bir duruma getirebilecek olan kurtarıcı İsa'ya duymaları gereken ihtiyacı duymayabilirler. Elçilerin İşleri 17. bölüm 20 ve 21. ayetlerde şöyle yazar. Kulağımıza yabancı gelen bazı konulardan söz ediyorsun. Bunların anlamını öğrenmek isteriz. Bütün Atinalılar ve kentte bulunan yabancılar vakitlerini hep yeni düşüncelere anlatarak ve dinleyerek geçirirlerdi. Türkiye'de de durum bugün aynıdır. Bilmem televizyon kanallarında hiç gezindiniz mi? Öylesine can sıkıcı ki herkes yeni bir şeyler bulup çıkarmaya can atıyor. Herkes saygıyla karşılanabilecek bir söz söylemeye çabalıyor. Yeni ve ilginç aynı zamanda incelikli bir şey bulup söylemeye öyle zorlanıyorlar ki sonunda yine o eski hikayeye geri dönüyorlar. Atinalılar da aynen böyleydiler. Yeni bir şey söylemeye ve duymaya can atıyorlardı. Herhalde o günlerde Atina'da epey boşta gezen insan, ipsiz sapsız kişi vardı. Bunlar hiçbir iş yapmazlar, hiçbir işe yaramazlardı. Bu kişiler sadece konuşurlar, yeni yeni düşünceler ve varsayımlar öne sürerlerdi. İnsanlar bugün o çok bilmişlik aşamasına ulaştıklarını düşünmektedirler. Bir şey bilmedikleri halde o şeyi bildiklerini sanıyorlar. Oysa tüm evrenin en önemli gerçeğinden henüz haberleri bile yok. Bugün bazıları Paulus'un Ares Tepesi'nin orta yerinde yenilgiye uğradığını, Atinalıların karşısında beklediğini, istediğini, elde edemediğini söylüyorlar. Ben de bu görüşe kesinlikle katılmıyorum. Bence burada söylenen sözler Paulus'un verdiği en büyük vaazlardan birisidir. Elçilerin İşleri 17. bölüm 22. ayette şöyle yazar. Paulus Ares Tepesi kurulunun önüne çıkıp şunları söyledi. Ey Atinalılar! Sizin her bakımdan çok dindar olduğunuzu görüyorum. Paulus konuşmasına Atinalı arkadaşlar diyerek oldukça resmi bir dilde başlamıştı. Sonra şöyle dedi. Sizlerin her bakımdan dini bütün kimseler olduğunu görüyorum. Paulus onların her alanda dindar olduklarını söylemekteydi. Gerçekten de Atinalılar çok dindar kişilerdi. Tüm Atina putlarla doluydu. Atinalıların ve Yunanlıların tanrılarının sayısının haddi hesabı yoktu. Büyük tanrıları, küçük tanrıları vardı. Hemen hemen her şeyin bir tanrısı vardı onlar için. İşte bu nedenle Paulus onlara sizin çok dindar olduğunuzu görüyorum diyordu. Bazen bize canım herkesin kendi dini vardır. Onlara neden müjdeyi bildirelim ki diyorlar. Paulus Atina'ya gittiğinde birisi karşısına çıkıp da hey hemşerim buraya niçin geldin? Bu adamların zaten kendi dinleri var deseydi. Acaba sizce Paulus o kişiye ne gibi bir yanıt verirdi? Eminim Paulus şöyle derdi. Bu onların sorunu, bu kadar çok dindar olunmaz. Bir vaiz arkadaşım bana yıllar önce ben Mesih'e geldiğim zaman dinimi kaybettim demişti. Doğru söylüyordu. Bugün kiliselerde Mesih'i bulmak için dinlerini kaybetmeye ihtiyacı olan çok sayıda insan bulunmaktadır. Asıl sorun da zaten budur. bazıları insanlar kurtarılmayacak kadar kötüdürler diyor günümüzde. Oysa asıl sorun insanların kendilerinin kurtarılamayacak kadar iyi olduklarını sanmalarıdır. Bu insanlar kendilerini dindar, makbul ve iyi olarak öne sürerler. Sevgili dostum, bizler kurtuluş haberini bütün insanlara götürmek zorundayız. Çünkü bütün insanlar kayıptırlar. Paulus'un Atina'ya gitmesinin temel nedeni ise zaten bu değil miydi? Atinalıların kurtuluşla ilgili iyi haberi duymaya ihtiyaçları vardı. İncil onlara da duyurulmalıydı. Dikkat ederseniz Paulus, Atina'da bir Yahudi sinagoguna gitmemişti. Onun Atina'da atlama taşı olarak kullanabileceği bir sinagog bulunmuyordu. Evet, böylece Paulus bu büyük konuşmasına Atinalı arkadaşlar diyerek başlamıştı. Onların çok dindar olduklarını dile getirdikten sonra sözlerini şöyle sürdürüyor. Elçilerin İşleri 17. bölüm 23. ayette. Ben çevrede dolaşırken, tapındığınız yerleri incelerken üzerinde bilinmeyen Tanrı'ya diye yazılmış bir sunağa bile rastladım. Sizin bilmeden tapındığınız bu Tanrı'yı ben size tanıtayım. Sizce dinsel önemi olan şeylere bakıyordum diyor Paulus. Onların nelere tapındıklarını, putlarını ve sunaklarını görmüştü. Gerçekten de Partenon adıyla bilinen o muhteşem tapınak Atinalıların bakire tanrıçaları olan Atina için yapılmıştı. Herhalde heykeller ve putlar vardı. Paulus şöyle diyordu. Bütün bunları izlerken üzerinde bilinmeyen bir tanrıya diye yazı bulunan bir sunakla karşılaştım. Bilinmeyen tanrıya adlı bir sunak belki de Atinalıların geniş düşünceli olduklarını belirten bir simgeydi. Atinalılar hiç kimseyi dışlamak istemiyordu. Eğer biri Atina'ya gelip de hey neden benim ilahıma bir sunak yapmadınız diye soracak olsaydı, onlar da hemen bir yanıt verip bak işte orada, oradaki sunak senin tanrın için hazırlandı diyeceklerdi. Böylece herhangi bir yabancı kendi tanrısına tapınacağını düşünerek buradaki bilinmeyen tanrıya adanmış sunağın önüne tapınmak için gelebilirdi. Belki de bu onların bir tanrının var olduğuna inandıklarını ama onu tanımadıklarını gösteren bir simgeydi. Putperest insanların çoğu tapındıkları putların ötesinde gerçek ve yaşayan tanrının var olduğunu kabul ederler. Aslında tanrı hakkında ne bir şey bilirler ne de ona nasıl yaklaşacaklarını bilirler. Bunların sadece atalarının çok eskilerde ona tapındıkları zamanlardan kalma oldukça sönük ve bulanık gelenekleri vardır. Atinalılar bu uygulamaları da belki de aynı bu nedenle almış olabilirler. Paulus vermek istediği habere başlarken araç olarak bu konudan yararlanmıştı. Onlara bu bilmedikleri tanrı konusundaki gerçekleri anlatmak istediğini söyledi. Zaten Atinalılar her şeyi bildiklerini sanıyorlardı. Bu filozoflar grubu sık sık Atina'da bir araya gelir ve bugünkü üniversite kampüslerinde felsefe hocalarının birbiriyle konuştukları gibi havadan sudan, oradan buradan konuşurlardı. Şimdi ise Paulus onlara bu bilmedikleri Tanrı hakkında konuşacaktı. Kimdir bu Tanrı? Her şeyden önce onların bulmadıkları bu Tanrı her şeyi yaratandır.